Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Anneler Gülistanı programının Ayşe Annemiz Gülistanı ikinci bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Sevgili annelerimizi farklı boyutlarıyla ve başarabildiğimiz kadar geniş örneklerle anlamaya inşallah hep beraber çalışacağız. Efendim sevgili annelerimizden hangisine bakarsak bakalım. Her birinin Resulullah Aleyhisselam ile olduğu gibi kendi aralarında da çokça ortak hayat hikayelerini görürüz. Bundan dolayı her birinin Resulullah Aleyhisselam ile evliliğinden önce Resulullah Aleyhisselam ile evliliği o aşaması ve Resulullah Aleyhisselam'dan sonraki hayatı şeklinde üç aşamalı olarak ama ciddiyetle araştırılıp incelenmesi kaçınılmazdır. Hazreti Ayşe annemiz biraz daha farklı bir hayatıyla duruyor karşımızda. Onun diğer annelerimizden çok daha farklı, çok özel durumları vardır. Yaş olarak en küçükleri olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı içinde en büyüklerindendi. Tabii bunu söylerken burada Hazreti Hatice annemizi istisna ediyoruz. Ayşe annemiz onunla ortak bir hayat yaşamamıştı çünkü. Efendim bir insan, bir hanım, bir eş olarak Resulullah Aleyhisselam'ın hayatının her yönünde görürüz onu. Çünkü onun çok özel bir yeri vardı onun hayatında. Çünkü o çok özel bir hanımdı. Çünkü o çok özellikli biriydi. Zorluklar karşısında ileri geri konuşmayandı. Sabır ve sebat abidesiydi. Bildiğiniz gibi Ezvacı Tahiratla ilgili günümüze kadar çok eser kaleme alınmıştır. Bunlar içinde Hazreti Hatice annemiz ile Hazreti Ayşe annemiz, bu iki annemiz en çok yazılanlar arasındadır malum. Biz de burada daha önce sizlerle Hatice annemizi genişçe paylaştık. Şimdi de burada Hazreti Ayşe annemizi araştırıp başarabildiğimiz kadarıyla yakından tanımak ve tanıtmak istedik. Bu programı o yüzden yapıyoruz. Sosyal bir toplum içinden sadece sevgili annemizi zoomlayarak o toplumdan koparıp anlatmak bizi doğru bir sonuca götürmeyecek malum. Yakın ve uzak çevresi başta olmak üzere bütün çevresiyle tanımak durumundayız. Yaşadığı dönemi, ortamı, yerleri ve olayları önce bir bütünlük içinde görmeliyiz. Elbette ki ayrıntılarıyla beraber bütün her şeyi ortaya koymamız mümkün değildir. Kaynaklara ne kadar geçtiyse, biz ne kadarına ulaşabildiysek, ne kadarını da doğru anlayabildiysek o kadarını anlatabiliriz. Var. Ama bu arada şunu da asla unutmayacağız ki, anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız kişi sıradan biri değildir. sıradan birini konu edinmiyoruz burada. Sıradan bir hayat hikayesini anlatmıyoruz. O, onun en sevdiğiydi. O, hep onunlaydı. Onunla olandı. Tarih sayfalarında çok önemli yer tutan bir insanın hayatını anlatmaya çalışırken, genellikle kısa ve biyografik olarak anlatılır. Yani kaynak boyutuyla. Kaynaklarda böyle olabilir, normal. Ama güncel kitaplarda da kaynakların aynen aktarılması halinde sadece nakilci bir anlatım pek fazla mesaj vermeyecektir. Nakılcı bir anlatım olacağı için diyeyim ben burada, pek fazla bir mesaj vermeyecektir. Makul gibi görünen bu durum, bu anlatım yani, aynı zamanda çok ciddi eksiklikleri de beraberinde getirecektir. Evet. Şimdi nedir bunlar? İşte bunları görmeye çalışacağız. Nakillerden istifade edeceğiz tabii ki. Ama sadece nakilleri nakletme ile yetinmeyeceğiz. Biz burada anlatmaya çalıştığımız kişi hakkında kaynak oluşturmak çabasında değiliz. Önce onu söyleyeyim. Bir kaynak oluşturmuyorum ben. Ya veyahut da bunu bir kitap halinde yazdığımızı düşünelim. Bir kaynak yazmıyoruz. Kaynaklara zaten bunlar geçmiş. Kaynaklar var zaten. Bizim buradaki çalışmamız bu kaynakları titizlikle tarayarak günümüze vereceğimiz mesajı öne çıkarmak olmalı diye düşünüyoruz. Yine malumdur kıymetli dinleyenlerim. Hakkında en çok kitap yazılanlardan biri de Ayşe annemizdir. Bunu çokça tekrarlayacağız. Ancak bu kitaplarda nelerin, ne kadar ve nasıl anlatıldığı da ayrı bir önem arz etmektedir tabii. Yazılan eserleri incelediğimizde ilmi ispat çabası ile akademik çalışmaların olduğunu da çokça görürüz. Diğer yandan edebi çalışma yapılırken edebiyat yapma gayretinin mesajın önüne çıktığını da görürüz maalesef. En çok ihmal edilen husus, anlatılmaya çalışılan kişiyi öne çıkaran şeyin ne olduğudur. Burayı anlarsak birçok konuyu anlayacağız. En çok üstelik burası ihmal ediliyor. En çok ihmal edilen husus, anlatılmaya çalışılan kişiyi öne çıkaran şeyin ne olduğudur. Soruyu biraz daha netleştireyim. Sahabi ne ile sahabi oldu diye bir soru çıkıyor karşımıza. Eğer cevabımız Kur'an ile sahabi oldular şeklindeyse, soru şu: sahabi ne ile sahabi oldu? Ben yani böyle bildik yani sahabe tanımını yapmıyorum. Başka bir şeyin peşindeyim şu anda. Eğer cevabımız Kur'an ile sahabi oldular şeklindeyse, o zaman bu sahabilerin hayatları anlatılırken onların hayatında Kur'an nerede diye bir soru sormakla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi sahabi, sahabe dendiği zaman malum peygamber, hani Allah ve Resulüne iman ediyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görüyor ya da sahabe amadır, Abdullah bin Ümmü Mektum'da olduğu gibi peygamberi göremiyor ama peygamber onu görüyor. Yani klasik deyimiyle Peygamber Aleyhisselam'ı gören, ona iman eden, o imanla yaşayan, o imanla ölen insanlara sahabi denir. Bu bilindiği için buraya girmemiştim. Benim aradığım başka bir şey. Yani Kur'an öncelikli bir sahabe anlatımından biraz zayıf düşmüşüz. Sıradan insanları özel şahsiyetleri yapan Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer biz de Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılırsak sıradan olmaktan çıkarız. Sıradan insanları özel şahsiyetleri yapan Allah'ın kelamıdır, vahidir Kur'an-ı Kerim'dir. Her biri, herhangi biri iken sahabiler, vahiy ile yeniden şekillenmişlerdi. Vahiy ile yeniden doğmuşlardı diyemiyorum, şekillenmişlerdi diyorum. İslam insanı değiştirir çünkü. İslam insanı değiştirir. İslam insanı yeniden inşa edip şekillendirir. İslam insanı yeniden inşa eder yani. İslam hayata hayat verir. Bu da Kur'an ile olur ancak. Kur'an olmadan insan da olmaz. Çünkü her şeyin özünde o var. Konu akışı içinde yeri geldikçe bu olayları bu ayetler ışığında da anlatmaya çalışacağız inşallah. Bu kutlu evde de vahiy gelirdi çünkü. İşte öne çıkan durum, atlanan durum bu. Yani Peygamber Aleyhisselam hanımlarla iyi geçinirdi, güzel geçinirdi, doğrudur. Annelerimiz onu sayarlardı, severlerdi, doğrudur. Ama bu evde vahiy gelirdi. Gelen vahiy önce onlar nezdinde hayata yansırdı. Hazreti Ayşe annemiz Müslüman bir aile içinde büyümüştü malum. O hadisi size okuyacağım yeri gelince. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olarak ümmetin annesi oluşu yönünü özellikle iyi açmamız gerekecek. Bunu da yine başarabildiğimiz kadar açacağız. Giriş yapıyoruz yani birkaç programdır. Bugünümüz ve yarınlarımız için önümüze nasıl bir ufuk açacağını iyi anlamak adına o günün zihniyetini de iyi anlamamız gerekiyor. O günün zihniyetini. Yani geçmişi iyi okuyup doğru değerlendiremeyen kimsenin o günleri tam olarak anlayamayacağı gibi yarına da mesajı olmayacaktır. Hazreti Ayşe annemiz deyince bu durumda aklımıza ne geliyor? Bu sorunun cevabını aramamız lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatı anlatılırken çok evliliği üzerinde de biliyorsunuz çok durulur malum. Bu evliliklerin sebepleri anlatılır. Şundan dolayı evlendi. Hikmetleri anlatılır. Biz anlatılan bu sebeplere, bu hikmetlere pek fazla girmeyeceğiz. Ancak evlilik sebebiyle ilgili yazılan ve yapılan bazı yanlışlıkları da tekrar etmedik, etmeyeceğiz. Başarabildiğimiz ölçüde yapılan hatalara işaret ederek onları da inşallah düzeltmeye gayret göstereceğiz. Efendim sevgili annelerimizden hangisini ele alırsak alalım. Her birinin ayrı bir yıldız olarak kandil kandil parıldadığını görürüz. Yine her birinde hayatımıza ışık tutacak, birçok konuda hepimize rehberlik edecek, çokça örneklerle karşı karşıya kalırız. Malum. Onların her biri hayatları boyu çok şey yapıp yaşayarak farklı destanlar yazdılar. Onların her biri hayatları boyu çok şey yapıp yaşayarak farklı destanlar yazdılar. Öyleyse Biz de sadece yaşanmışları anlatmakla yetinmek vakti değil, destan yazmak vaktidir diyelim artık. Bu arada bizden sonrakilerin de bize dair anlatacak neleri olacak acaba diye düşünmeden de edemiyoruz tabii. İslam ile yepyeni hayatın insanları olan sevgili annelerimiz bize de her yönüyle örnek oluyorlar. Ancak örnek oluyorlar hakikatini ifade etmek çok güzel olmakla beraber bize düşen asıl görev örnekleri örnek almak olmalı diye düşünüyoruz. Örnek oluyorlar, örnek oluyorlar, örnek oluyorlar diye saatlerce konuşsak örneği örnek almadığımız sürece örnekler örnek olmuş olmaz. İşin özü bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarından başlayarak onun hısımlarını tanımak, örnek almak ve tanıtmak arzusuyla bu sohbetleri yapıyor ve bunları aynı zamanda kitaplaştırıyoruz. Sevgili annelerimizin her birini ayrı ayrı çalışıp günümüze taşıma gayretiyle uzun yıllardır araştırmamızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Sırası geldikçe her birini hem böyle radyo programında paylaştığımız gibi seminerlerde, derslerde, konferanslarda, sohbetlerde de paylaşacağız. Ama bu arada sırası geldikçe de her biri müstakil birer kitap olarak da inşallah elinize geçecek. Elhamdülillah bundan önce anlattıklarımızı kitaplaştırmaya devam ediyoruz. Bazılarını yaptık malum biliyorsunuz. Şimdi efendim bu bir bölüm tümüyle giriş gibi oldu. İkinci bölümün başı da bu girişin biraz devamı gibi oldu. Şimdi biraz daha olayın içine doğru gidelim. Yani bir adres verelim ve adrese doğru yürüyelim. Bütün annelerimizde ve hatta bütün herkeste olduğu gibi. Hazreti Ayşe annemizin hayat hikayesini anlatmaya başlamadan önce babasından ve annesinden başlamak lazım gelir. Anne ile baba bilinmeden evlatları doğru olarak anlaşılmayacaktır. Kaldı ki Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ümmü Ruman önde gelen sahabilerdendir. Özellikle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hem ilk Müslüman ve hem de Resulullah aleyhisselamın en yakın dostuydu. Hazreti Ayşe annemizin babası olan Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Mekkeli Kureyş Teym oğullarından meşhur tüccar. İslam'dan önce de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en yakın dostu, arkadaşı. Ve yine hepinizin çok iyi bildiği gibi ilk Müslümanlar sayıldığında ilk yetişkin erkek Müslüman Hazreti Ebu Bekir. Aynı zamanda sahabi fazilet sıralaması yapıldığında bu benim kendi kanaatim değil, bütün kaynakların ulemamızın ittifakıyla birinci sırada Hazreti Ebu Bekir. Yani sahabelerin en büyüklerinden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Peygamberimizden sadece iki yaş biraz geçiyor, küçüktü. Efendim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ilk evliliğini Kuteyli binti Abdülüzzâ ile yapmış. Tabi bu İslam'dan önce olmuş. Kuteyli ile cahiliye döneminde. Ne demek? İslam'dan önce evlenmiş demek. Bu evliliğiyle Kuteyle'den takriben 595 yılında takriben rakamlara çok takılmayalım. Esma adlı bir kızı ile doğum tarihini takriben de diyemediğimiz bir doğum tarihi Abdullah adlı bir oğlu olmuştu. Bu isimleri ve bu konuyu biraz sonraya bırakarak, yani ileride konumuz gelince onların rollerle beraber asıl konumuza giriş yapalım. Önce tanıyalım annemizin, annesinin babasını. Hazreti Ayşe annemizin sevgili annesi Ümmü Ruman Zeynep binti Amir'dir. Annesi Ümmü Ruman radıyallahu anha. Adı Zeynep, künyesi Ümmü Ruman. Ümmü Ruman diye meşhurdur. Bu hanım Yemen'in Serat mevkiinde olan memleketi orası Serat. Serat mevkiinde olan Ümmü Ruman Serat'tayken Abdullah bin el-Haris bin Sehbara ile evlenmiş ve ondan Tufeil adlı bir oğlu olmuştu. Yemen'den ailece gelip Hazreti Ebu Bekir'in kabilesi olan Teym oğlu ile dostluk kurmuş. Hılf dediğimiz. Ve böylece Mekke'ye yerleşmişlerdi. Şu rivayeti de paylaşalım. Başka bir rivayet daha var. Mekke'ye geldiğinde evleniyor. Oğlu Mekke'de doğuyor. Ama normal bilinen meşhur rivayet, oğluyla eşiyle geliyor Mekke'ye. Mekke'ye yerleştikten sonra tarihini bilmediğimiz bir zamanda kocası ölmüştü bu hanımın. Kocasının ölüm tarihini bilmediğimiz gibi Hazreti Ümmü Ruman'ın da ne kadar dul kaldığını bilmiyoruz. Şimdi aklınıza şu gelebilir. İyi de hocam, güzel de bunları bize niye anlatıyorsun? Bu hanım annemizin annesi oluyor. Anneanne, yani bu bizim annemizin annesi oluyor. Ama bir evlensin bakalım. Efendim, Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ümmü Ruman ile evliliğin zamanı konusunda iki rivayet var. Şimdi bunu niye söylüyorum? İleride gelecek, biraz sizinle bayağı paylaşacağım evlilik konusunda. Biliyorsunuz Ayşe annemizin evlilik meselesindeki itiraflar çok konuşuluyor. O yüzden ben buradan giriyorum. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ümmü Ruman ile evliliğin zamanı konusunda iki rivayet var. Bir rivayette onun İslam'dan önce onunla evleniyor. Diğer rivayette ise İslam döneminde evleniyor. Müslüman olmadığı için Kuteyle'yi boşayan Hazreti Ebu Bekir Ümmü Ruman ile evlendi. Rivayetine bakılırsa bu evlilik İslam geldikten sonra olmuştur. Ancak onun İslam gelmeden önce evlenmiş olabileceği rivayetini de dikkate almamız gerekmektedir. Hazreti Ayşe annemizin Resulullah Aleyhisselam ile evlilik yaşındaki ihtilafların sebeplerinden biri, belki de en önemlisi bu olsa gerek. Şimdi Ayşe annemizin evlilik yaşını tartışıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in Ümmü Ruman'la evlilik yılında ittifak edemiyorlar. O zaman olmaz bu iş yani. Bunları göreceğiz inşallah. Ama baştan söyleyeyim kısa bir şekilde. Çünkü en çok duracağım benim orasıdır. Annemizin evlilik yaşı, doğum tarihi, yaşı bunlar fazla önemli değil aslında. Önemli olan bunun misyonu, vizyonu. Ama hep dikkatleri o tarafa kaydırıp asıl mesaja sürekli birileri gölge düşürmeye çalışıyor. Bu oyuna inşallah efendim gelmeyeceğiz. Şimdi aralarında tercih yapmakta zorlandığımız için her iki rivayeti sizlerle paylaştığım bu konuyu Ayşe annemizin evliliğini anlattığımız kısımlarda genişçe işleyeceğimiz için burada sadece değindim. Geçti. Yani Hazreti Ebu Bekir ile Ümmü Ruman evleniyorlar ki Ayşe anne dünyaya gelsin. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ümmü Ruman, bunlardan ilk önce Abdurrahman isimli bir erkek çocukları doğuyor. Mekke'de tabii bu. Abdurrahman'ın yine aynı şekilde doğum tarihi bilinmiyor. Hep tahmin veriliyor. Şimdi Ayşe annemizin doğmasına sıra gelince işte problem bu. Yani sevgili annemizin öylesine süperüstü misyonu önümüzde dururken evlilik yaşıyla milleti meşgul etmenin bir faydası yoktur diye düşünüyoruz. Ayşe anne kimdir? Asıl mesaj nedir? Aslında oraya yoğunlaşmak lazım. Evet efendim. Hazreti Ayşe annemiz en yaygın rivayete göre Mekke'de nübüvvetin 4. yılında dünyaya geldi. Kaynakların yüzdesine vurursak %100'e bunu söyler. Miladi 614 ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nübüvvet, peygamberlik vazifesinin verilmesinin 4. yılında. İslam gelmiş 4 sene olmuş yani. Miladi 614 demektir bu. Sevgili annemizin doğum tarihiyle ilgili 605, 607, 608, 610, 611, 612 rivayetleri de olmakla birlikte kaynakların ekserisi 614 üzerinde dururlar. Şimdi sizinle bir hadis paylaşacağımı söylemiştim ilk bölümde. Hazreti Ebu Bekir'in hicret teşebbüsü ne zaman? Resulullah Aleyhisselam'ın hicretinden az önce. Ve bu teşebbüs esnasında, sonrasında gelişmeleri sevgili annemiz uzunca anlatır. Neler oldu? Onlara girmeyeceğim. Bir cümle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kelime, farklı iki cümle aslında. Hadis yani daha doğrusu. Ayşe annemizin anlattığı o uzun hadis-i şerifin içinde bakınız ne buyuruyor bir yerinde. Lem a'qil ebeveyye illa ve huma yedinani din. Kim diyor bunu? Ayşe annemiz. Ben babamla annemin İslam dinini din edinir olmalarından başka hallerini hatırlamam. Lem a'qil ebeveyye illa ve huma yedinani din. Ben babamla annemin İslam dinini din edinir olmalarından başka hallerini hatırlamam. Aynı hadis, o uzun hadisin içinde bir kelime farklılığıyla bunu annemiz tekrarlıyor. Onu da sizlerle paylaşayım. Lem akil ebeveyye kattu. Tek bu kelime eklemiş. Kattu illa ve huma yedinani din. Lem akil ebeveyye kattu illa ve huma yedinani din. Ben babamla annemin İslam dinini din edinerek yaşamalarından başka yaşayışlarını hiç görmedim. Efendim, hatta ben size hadisin kaynaklarını da söyleyeyim. Buhari'de efendim en uzun bölümüyle kefalet kısmında geçmiş hadis. Sevgili annemizin bu sözü, ben kendimi bildim bileli Müslüman bir aile içinde yetiştim şeklinde anlaşılmıştır ki yaygın olan budur. Ben kendimi bildim bileli Müslüman bir aile içinde yetiştim. Sevgili annemizin bizzat kendi beyanı olan bu söze bakarak onun ya İslam'a yakın bir zamanda, ya İslam'ın ilk yıllarında, ya da İslam geldikten kısa bir süre sonra doğduğu anlaşılır. Eğer daha önce doğmuş olsaydı İslam'a nasıl girdiğini anlatırdı. Elbette ki her şeyin en doğrusunu sadece Allahu Teala Hazretleri bilir Celle Celaluhu. Bu konuya evlilik kısmında tekrar ve genişçe döneceğim, anlatacağım inşallah kıymetli dinleyenlerim ama şimdi siz deseniz ki işte bir yerde ben şu kadar bölüm Hazreti Ayşe'yi dinledim işte falanca radyoda deseniz, size ilk sorulacak olan soru, peki hoca ne anlatıyor, evlilik yaşı kaçmış, bunu soracaklar. Hazreti Ayşe'nin ahlakını, edebini, rivayet ettiği hadisleri sormuyor kimse. Yaşını soruyorlar. Niye? Küçük yaşta evliliği var ve akılları almıyor. Bizim de almıyor da. Yani ancak ya çok sıkıştığımız zaman ne diyoruz? Ya o zamanların nüfus kütüğü yoktu. Şöyle kayıtlı, böyle kayıtlı. Ben inşallah evliliğe sıra geldiğinde, yani bu işi bitireceğim demiyorum. Bu iş bitmez. Bitmez. Ben bunu yine evliliği zamanında söyleyeceğim. Şimdi de söyleyeyim. Mesela Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazreti Meryem'e, İsa Aleyhisselam'ın annesi, Hazreti Meryem'e uygun bir adam, bir koca yaratsaydı da, o da onunla evlenseydi ve İsa Peygamber dünyaya gelseydi, olmaz mıydı? Olurdu. Herkes öyle dünyaya geliyor. Ama Allah da tuttu, o ana kadar olmayan bir şey yaptı. Babasız çocuk dünyaya getirtti. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi Allah aşkına biz o zaman yaşıyor olsaydık, Hazreti Meryem'e ne derdik? İtirazları görüyorsunuz yani. Hristiyanlar niye İsa Allah'ın oğlu diyorlar? İmtihanı kaybettiler. Kaybettiler yani. İsa Aleyhisselam. Babası yok diye illa bir tane baba bulmaları gerekiyordu. Haşa, böyle bir hataya düştüler. Yani Allah-u Teala öyle diledi, öyle oldu yani. Sanki insan her şeyi idrak ediyor, çok iyi anlıyor da bir anlamadığı bu kalmış gibi. Subhanallah. İşte kıymetli dinleyenlerim, buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Ve bunu ileride gene yapacağım bu vurguyu. Ayşe annemiz gerçekten çok genç yaşta evleniyor. Bayağı küçük yaşta evleniyor. Burada bir sıkıntı yok. Boşuna salınmaya girmeyelim. 18'de uğraşmayalım. Hiç gerek yok. En büyük, ne kadar rivayetlerle uğraşsanız en büyük 14. Hadi torpil geçeyim 15 olur. 15 de mümkün değil. 18 çok zorlamadır. Yani bugünkü insanlara anlatma derdiyle, insanlara Allah'ın kitabını anlattık mı ki Ayşe'nin evlilik yaşını anlatalım? Allah'ın kitabı hayatımıza ne kadar yansıdı ki yani? O yüzden bunlara oyalanmayalım. Peki bu kadar niye uzattım ben bu işi? Çünkü aklınıza bu soru gelecek. Bunu dinliyorsunuz. Ben de bunu genişçe anlatacağımı söylemiştim. Bir vazifemdir. Onu yerine getiriyorum. Yani diyorum ki annemiz kendisi öyle diyor yani. Ben kendimi diyor bildim yani. Babam diyor şöyle mi İslam'a girdi? Annem böyle İslam'a girdi. Evde putları böyle attık rivayeti yoktur. Kendimi bildim bileli İslam'ın evinde doğdum diyor. Yani bir insan kendini hadi bir yaş, iki yaş, üç yaşta geçelim. Dört yaşta bir şeyler hatırlar. Değil mi efendim? Dört yaşta bir şeyler hatırlar. O zaman İslam'dan önce doğmuş olsa vahiy 610'da geliyor. Bebektir. Ne olduğunu bilemez. Anladık. 611, 612, 613, 3 yaşında, 4 yaşında. Ama Ayşe annemizin Mekke'ye ilişkin böyle bazı surelere, ayetlerle ilgili ben çocukken şöyle koşup oynarken falanca sure gelmişti der mesela. Bunları göreceğiz. Ve böylece onun yaşıyla ilgili efendim şimdiye kadar inanın en çok Ayşe annemizle ilgili bu bölüm yazılıyor. Yazık, kitaplar yazılmış, makaleler de internette dolaşıyor, münakaşa ediyorlar. Şu yaşta doğdu, bu yaşta doğdu. Uğraşıyorlar. Ya mübarek 2210 hadis rivayet etmiş bu alime anne. Neler rivayet etmiş, neler söylemiş. Resulullah Aleyhisselam'la nasıl o hayatı paylaşmış. Aralarında bu kadar büyük yaş farkı var. Bütün anneleri nasıl idare etmiş. Aralarında nasıl birinci olmuş. Nasıl bir hayat yaşamış, bize bu lazım. Yaşı lazım değil ki bize. Ama işte dikkatleri bir yöne çekip asıl mesaj bu yüzden ikinci, üçüncü planda kalmıştır. Bak ben bile daha başında 10 dakikayı buraya harcadım, görüyor musunuz? Ya bu kaçınılmazdır ama sanıyorum eğer dikkatli dinleyebildiyseniz, ki zaten bunları biliyorsunuz, bu bilinen bir şey, onu tekrarlıyorum ben. Biraz daha sadece farklı boyutlarla ufuk açmak istiyorum hem kendime hem size inşallah. Ayşe annemizin evliliği esnasında bu konu biraz daha, ben bazı kaynakların adlarını da inşallah söyleyerek bu işi bir noktaya kadar sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Efendim, Hazreti Ayşe annemiz her bakımdan, ama her bakımdan çok özel biri olduğu gibi aynı zamanda çok özellikli biriydi. Çok akıllı, çok zeki, çok nazik, çok güzel, çok duyarlı, çok kabiliyetliydi. Çok çok çok. Yani her bakımdan çok özel itina gören, çok özellikli, çok özel biri olarak görüyoruz onu. Onun bu özelliği aslında açılması lazım yaşından ziyade. Bunu inşallah başarabildiğim kadar açayım. Çok özel ve çok da özellikli olan bütün çocuklar, çocukluk zamanlarından itibaren şahsiyetlerinin inceliklerini, yüceliklerini gösterirler. Hani böyle bakarsın, adam olacak çocuk dersin hani. Bunların her hal ve tavrında özel bir ayrıcalık olur. Bu sıfatlarda olan çocukların alınlarında geleceklerinin nuru parlar adeta. Onları büyük ve muazzam bir geleceğin beklediğini haber verir. Hazreti Ayşe annemizin çocukluğu da onun geleceğini bütün parlaklığıyla bu manada gösteriyordu. Özel kabiliyetlerle donatılmış, çok özel biri olduğu için çok özel muamele görüyordu. Özel kabiliyetlerinin de iyice gelişmesi için sürekli ciddi bir zemin hazırlanıyordu. Evet, hem sürekli hem ciddi bir zemin. Çok güzel ve çok da düzgün konuşuyordu. Yani onun bebekliğini bilmiyoruz. Konuşma, yürümeden sonra da yani aşağı yukarı 6-7 yaşına kadar fazla bir şey bilmiyoruz. Onu söyleyeyim önce. Çok az. Ama böyle yuvarlak ifadeler var. Ben de önce onları paylaşıyorum. Çok güzel ve çok da düzgün konuşuyordu. Sözün hep doğrusunu söyler ve doğru sözü hiç kimseden esirgemezdi. Çocukluğundan bahsediyoruz. Daha çok küçük olmasına rağmen bir hanımefendi gibi özel bir muamele görüyordu. Bir hanımefendi gibi çok özel bir muamele görüyordu. Kim? Ayşe annemiz. Ağırbaşlı, sakin ve oldukça vakarlıydı. Aynı zamanda da çok cesurdu. Yaşıtlarıyla oyunlar oynarken bile ortaya koyduğu o güzel ve örnek davranışları birilere destandı. Çok becerikli, çok atılgan biri. Ama o nispetle de çok samimi, ihlaslı, girişken biri. Sadece yaşıtlarıyla arkadaşlıkta değil, aile içinde de örnek biri. Anne baba tarafından aile ile yapısıyla ilgili ilk bilgiyi ondan alıyoruz. Yani Ayşe annemizin anne babasının nasıl olduğuna ilişkin bilgiyi az önce Arapça aslında sizlerle paylaşmıştım. Ben ebeveynimi, yani anneler, anne babamı ve kendimi bildiğim bileli, burada anne baba ekliyor, onları Müslüman olarak buldum. Müslüman bir aile içinde itina ile yetiştirildim. İşte yaşıyla ilgili tartışmalara bir buradan da cevap geliyor. Yani İslam geldiğinde onun İslam'ın geldiğini bilmiyor. Aklınıza şu soru gelebilir kıymetli dinleyenlerim. İlk vahiy ile ilgili rivayetlerin büyük bir kısmı Ayşe annemize aittir. Onu inşallah Medine döneminde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın insan eğitimi, kadın eğitimi, çocuk eğitimi konusunda Ayşe annemizle ilgili kısımda açmaya çalışacağım. Yani sadece şunu anlayın diye söyleyeyim. Mesela hepinizin bildiği, çocukluğunu daha çok bildiğimiz Hazreti Enes bin Malik. Yani Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Enes 10 yaşındadır. Bu ne anlama geliyor? Vahiy geldiğinde Enes yok demektir. Çünkü 13 sene olmuş vahiy geleli. 10 yaşında. Ama Hazreti Enes'in ilk vahiyi ayrıntılı anlattığını görürüz. İşte burada hep böyle gözden kaçan, kıyıya köşeye atılan muazzam bir geçmiş eğitimi, geleceğe hazırlık yönünü görürüz. Resulullah Aleyhisselam'ın ashabıyla ilgili. Ayşe annemizin pozisyonu da biraz böyle. İşte onu çok özel biri yapan en önemli özelliği bu. Nedir bu? Müslüman ailenin Müslüman ferdi olarak yetişmesi. Müslüman ailenin Müslüman özelliği en önemli bir özelliktir tabii. Müslüman bir aile içinde Müslüman bir aile hayatı yaşamak kadar tabii bir şey olabilir mi? Her şeyden önce anne ve babasını çok seven biri Ayşe annemiz. Seviyor, sayıyor, bir dediklerini iki ettirmiyordu. Seviyor, seviliyordu. Bilirsiniz, seven sevilir. Hazreti Ayşe onlardan, onlar da sevgili kızlarından çok memnundular. Evde neler, nasıl yapılması gerekiyorsa hiç kimsenin bir ikazına gerek bırakmadan yapıyor, elinden geldiği kadarıyla her işe koşmaya çalışıyordu. Az önce anne babasının evliliği konusunda bu cümleyi kullanmıştım. Şimdi burayla biraz daha yavaş yavaş toparlama sürecine doğru gidiyoruz. Kardeşleri de var onun. Ben sizlerle bunu paylaşırken ondan önceki kardeşleri, ondan sonra doğanlar, ama hepsini bir anda değil, hangileri varsa orada onu paylaşacağım. Esma ile Abdullah vardı Kuteyle'den. Kuteyle onun kendi öz annesi değil. Kendi öz annesinden ise Abdurrahman adlı erkek kardeşi var. Aynı zamanda Esma ile Abdullah'ın annesi Ayşe annemizin babasıyla evlenmeden önceki evliliğinden Tufeil adlı bir oğlu var. Dışarıdan biri yani bu, ama burada yaşıyor, beraberler. Böylece ne anlama geliyor? Yani biri dışarıdan, ikisi üvey, biri öz olmak üzere 4 kardeş. Tamamen 4 kardeş değil, daha sonra yine kardeş gelecek. Kendisini de katarsak, şu anki hayat hikayesi içerisinde uzun zaman böyle gidecek bu. Hepsi beraber 5 kardeşi diyorlar. 5 kardeş. Ayşe annemiz. Şimdi bir şahsın hayatını gördüğünüzde, yani kardeşini bileceksiniz, annesini, babasının onlarla ilişkilerini, iletişimi bilinmesi gerekiyor. Hepsi birbiriyle çok iyi anlaşıyor, çok da güzel geçiniyorlardı. Bu kardeşler arasında kendisi gibi kız olduğu için Esma ablası daha fazla beraber oluyor. O bölgede uzaktan bile olsa akrabalar arasındaki ilişki çok rağbet gören bir şey. Bugün de gerçi olur yani. Çok. Çünkü akrabayla bağ kesmenin çok kötü bir şey olduğu ileride gene gelecek. Hatta öyle hava atar, övünürlerdi. Övünç meselesiydi bu. Akrabalarıyla bağını kesenler itibar görmezler. Ayşe annemizin bu evde yetiştiğini, bu evde işte o kişilik karakter yapılamayı tamamladığını görüyoruz. Ancak bugünkü süremizin de bittiğini de görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, İnşallah artan bir muhabbetle önümüzdeki haftalarda yine buluşmak üzere. Bugünkü sohbeti burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.